Ayrım 20. 3. Bölüm. Bab-ı Ali baskını ve karşı teşebbüs. Öldürülen gazeteciler, ihanetler serisi, Mahmut Şevket Paşa'nın katli ve Osmanlı triyomvirası. Sayfa 199. Börekçi fırını önünde öldürülen gazeteci. 1910 senesinin 9 Haziran Perşembe günü, akşam vakti. Ortalık çoktan kararmış ve o yıllarda bugünkü gibi kalabalık olmayan İstanbul'da halk evine çekileli bir hayli olmuş. Küçük ve seyrek hava gazı lambalarıyla aydınlanan caddelerle sokaklarda tek tük insanlar göze çarpmakta. Bunlar arasında iki genç, Sirkeci'de Ebu Suud Caddesi'nden Baba Ali Caddesi'ne doğru yürümekteler. Kol kola ilerleyen bu iki genç pür neşe Baba Ali Caddesi'ne çıkıp Büyük Postane tarafına sapıyorlar. Sonra karşı sokaktan 4. Vakıf Han'ın önüne inip Eminönü istikametinde yürüyorlar. Yürüyorlar. Yürüyorlar ve şimdiki şekerci dükkanının bulunduğu köşeden sapıp 3-5 adım atarak bugün bir kumaş mağazası olan eski börekçi fırını önüne geliyorlar. Sokak karanlık. Dükkanlar hep kapalı. Yalnız börekçi fırınının yarıya kadar indirilmiş kepenginden dışarıya bir ışık vurmakta ve bilinmez ne hikmetse karşı köşedeki sebil önünde bulunan polis noktasında o akşam nöbetçi memur bulunmamakta. İki genç tam o börekçi fırınının yarıya kadar indirilmiş kepenginden dışarıya vuran ışık hizasına geldiklerinde müthiş bir tarakka kopuyor ve kulakları sağır edecek derecedeki bu müthiş tarraka sonunda o iki gençten biri kaldırımlar üzerine yuvarlanırken diğeri bir anda kendini börekçi dükkanı içine atıveriyor. Ve o anda da büyük bir gürültü ile kepenk kapanıyor. Nedir bu vaka ve kimdir bu iki genç? Sayfa 200. Bu vaka 31 Mart oyununu müteakip devlet idaresine hakim olan İttihatçıların yeni bir cinayetidir ve o iki gençten kaldırımlar üzerine yuvarlananı gazeteci Ahmet Samim, diğeri de bilahare Aykaç soyadı ile anılacak olan şair Fazıl Ahmet'tir. Ahmet Samim, Sadai Millet gazetesi baş muharriridir. İkinci Meşrutiyet keşmekeşi içinde yayınlanan bir sürü gazete arasında bulunan bu Sadai Millet gazetesinin sahibi Kozmidi adında biridir. Kozmidi, Patriğin tercümanı, dostu, kölesidir ve çok yaygın bir rivayete göre Sadai Millet gazetesi Patrikhanenin parasıyla çıkmaktadır. Meclis-i Mebusan'a İstanbul milletvekili olarak giren bu Kozmidi adlı vatandaş, o devrin meşhur hainlerindendir ve ayyuka çıkmıştır bu adamın ihaneti. Yalnız ihaneti değil, servetiyle de meşhurdur bu hain. Yıllar boyu bu topraklar üzerinde bu milletin sırtından beslenip muazzam bir servet sahibi olan bu Kozmidi Efendi, o devrin un ve değirmenciler kralıdır. Hem de istersem İstanbul'u aç bırakırım diyecek derecede bir küstahtır bu İstanbul milletvekili vatandaş Kozmidi Efendi. İşte Ahmet Samim bu Kozmidi Efendi'nin sahibi bulunduğu Sadai Millet'in baş muharriridir ve Sadai Millet gazetesi İttihat ve Terakki'ye muhaliftir. Sayfa 201. Vasiyetini yaz. Ahmet Samim genç yaşında çok okunan bir baş muharrir olmuş ve onun kuvvetli kalemiyle İttihatçılara karşı yürüttüğü muhalefet o yıllarda geniş akisler uyandırmış. Hatta şu meşhur Hüseyin Cahit Yalçın dahi Ahmet Samim karşısında bocalayıp kalmıştır. Ahmet Samim'in böyle İttihatçıları pek fena hırpaladığı o günlerde genç baş muharrir birbiri ardı sıra tehdit mektupları almaya başlar. Manastır, Selanik, Serez gibi İttihatçıların ilk kümelendikleri merkezlerden gelen bu mektupları üslubu hafif ve üslubu şedid diye ikiye ayırıp gazetesinde neşre başlayan Ahmet Samim mektup sahipleriyle ustaca alay eder. Bu arada tehditler devam eder. Dipnot Yıldız. Refik Halit Karay hatıratında bu tehditlerden bahisle diyor ki Bir defasında gözümün önünde kendisine ölümle, daha doğrusu öldürülmeye doğru gittiğini söylemişlerdi. Sirkeci'deki Muharrirler karargahı Kafkas lokantasından güle şakalaşa çıkıyorduk. İzbe köşede kumpas kurarcasına yer almış bir grup, bıyıkları sivri, bakışları sert, tavırları dik, kimi kalpaklı zabit, kimi zabitliği göz çıkaran sivil adamlardı bunlar. Samimi çağırdılar. O yanlarına gitti. Konuşma birkaç dakika sürmüştü. Biz ayakta, kapıya yakın bekliyorduk. Bahis ne üzerine idi, tabii bilmiyorduk. Ancak konuşmanın sert geçtiğini hareketlerinden anlamıştık. Dışarıda sorduk. Neşesi kaçmıştı. Dedi ki, "Her zamanki gibi tehdit. Hükümet aleyhine yazmakta devam edersem beni de haklayacaklarını söylediler." "Sen ne cevap verdin?" "Alaya vurdum." Dostları kendisini ikaz ederler ama o bu ikazlara kulak vermez. Devam eder neşriyatına. Ve günün birinde iddiatçıların mühim adamlarından olup o günlerde Meclis-i Mebusan reisi bulunan Halil Menteş Bey'in nutkunu ele alarak "Ver yansın, atar tutar iddiatçılara." İşte bu neşriyat devam ederken son tehdit mektubu da gelir. Sayfa 202. Kısadır bu seferki tehdit mektubu. Evet, kısa. Sadece iki kelime. Vasiyetini yaz. Ne olduysa bu mektuptan sonra olmuş ve olay günü meşhur Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin oğlu Muhtar Bey'in Kuruçeşme'deki yalısına gitmek üzere şair Fazıl Ahmet Aykaç'la beraber Ebu Suud Caddesi'ndeki gazete idaresinden çıkan Ahmet Samim, bahçe kapıdaki eski börekçi fırını önünde vurulmuştur. Şimdi dinleyelim o müthiş tarrakada kendisini börekçi dükkanı içine atarak ölümden kurtulan Fazıl Ahmet Aykaç'ı. Kulaklarımın zarını patlatacak bir şekilde gümbürdeyip bana vuruldum hissini veren dehşetli bir tarraka. Bu tarraka ki güya beynimin içinde bir infilak olmuş vehmini bütün hüviyetime seyran ettirdi. Nihayetsiz bir haşiyet zelzelesi içinde bir an başımı arkaya çevirdiğimi pek iyi hatırlıyorum. Ve yine iyice hatırlıyorum ki o saniyede bir ateş gördüm, o kadar. Bu atılan ikinci kurşunun aleviydi. O sırada ben bir mucize ile kurtulmuş oldum ki şudur. Her taraf karanlık olduğu halde börekçi fırınının kepenklerinden bir tanesi açıktı ve içerideki ziya bu karanlık safhanın üzerine müstatil bir aydınlık resmediyordu. İşte ben ellerim başımda olduğu halde vuruldum diye o hücreden içeriye kendimi atmıştım. Lakin ben böyle çılgınca içeriye atılırken üçüncü bir tarraka daha oldu. Fırıncılar yemek yiyorlardı. Kapılarının önünde böyle kurşunlar patlarken içeriye vuruldum diye birinin can atması üzerine korku ile yerlerinden fırladılar. Hemen açık duran kepengi örtüverdiler. Ben katiyen vurulduğuma kani olarak kulaklarımın zarları parça parça olurcasına çınladığı halde üstümde başımda kan arıyor, tarif olunmaz bir hayret ve sersemlik içinde başımı vücudumu oğuşturuyordum. Fırıncılar hemen su getirdiler. Onu bile içemedim. O sırada Samim aklıma geldi. Ya onu vurdularsa? Ve büsbütün dehşetim arttı. Fakat fırıncılar da korku içinde bulunuyorlar, dükkanın kapısını açmıyorlardı. Bu fırında zannederim ki 10 dakika kadar kaldım. Birdenbire dışarıdan kapıyı vurdular. Gelenler zabıta memurları imiş ve aydınlık istiyorlarmış. İşte bu vesile iledir ki ben de dışarıya çıkmaya muvaffak oldum. Galiba dünyada hiç unutamayacağım korkunç bir levha görmek için. Fırından verdikleri kötü lambanın kırmızımsı ve pis aydınlığı ve beyninden vurulan zavallı Samim'in ölü çehresi. Sayfa 203. Polis tahkikatı. Böylece fırından dışarı çıkabilen Fazıl Ahmet hemen Emniyet-i Umumiye binasına doğru yola çıkar. Fakat yolda Tanin Gazetesi idarehanesi önünde bu gazetenin baş muharriri olan ve Ahmet Samim karşısında pek feci bir mağlubiyete uğrayan Hüseyin Cahid'in odasında elektrik yandığını görür ve Tanin'e girip Ahmet Samim'in vurulduğunu Hüseyin Cahid'e bildirir. Hüseyin Cahid hemen o yıllarda Dahiliye Nazırı olan Talat Bey'i telefonla arar ve Maliye Nazırı Cavit'in evinde Talat'ı bulup durumu bildirir. Yaptığı telefon görüşmesinden sonra da Fazıl Ahmet'e "Emniyet-i Umumiye'de ne yapacaksın? Git köprü polis merkezine haber ver." der. Sayfa 204. Fazıl Ahmet'in polis merkezine vardığında orada bir memurdan gayri kimse yoktur. Fakat biraz sonra Emniyet-i Umumiye Müdürü Miralay Galip Bey, polis müdürü Azmi Bey, parantez aç, bu iki adam müfrit ittihatçıdırlar, kapa, hemen oracıkta beliriverirler ve başlarlar konuşmaya. Vaka mahallinin karşı köşesindeki sebilin önünde devamlı bir polis nöbet bekler. Nasıl oluyor böyle polisin gözü önünde bu cinayet? Vaka esnasında yokmuş nöbetçi polis. Neden yokmuş, nereye gitmiş? Bilinmiyor. Vakadan biraz evvel kaldırılmış polis memuru oradan. İki polis yetkilisi böyle konuşurlarken birdenbire Fazıl Ahmet'in mevcudiyetinden lütfen haberdar olurlar ve ondan aldıkları bilgi üzerine başlarlar alel usul soruşturmaya. Börekçi fırınının bütün işçilerini sorguya çekip Fazıl Ahmet'i göstererek sorarlar. Silah atılırken fırına giren adam bu mu idi? Evet. Bu adamın elinde tabanca var mı idi? Hayır. Bu arada katili gördüğünü söyleyen Şehremaneti belediye memurlarından biri ortaya çıkar. Fazıl Ahmet'i ona da gösterip sorarlar. Bu mu katil? Hayır. Sorgu sual faslı böylece uzayıp gider ve Fazıl Ahmet o geceyi çok geç saatlere kadar karakolda geçirir. Bir ara polis müdürü Azmi, nereye telefon ederse eder de Fazıl Ahmet'i serbest bırakmak lütfunda bulunur. Sayfa 205. Bir şehadet daha. Şimdi de Ref'i Cevat Ulunay'ı dinleyelim. Diyor ki bu zat, ben o zaman Ahmet Cevdet'in İktam gazetesinde çalışıyordum. Yunus Nadi merhum sekreter, ben de muavini idim. Karşılıklı gazeteyi hazırlarken muhabirlerden biri merdivenleri yıkar gibi gürültü ile çıkarak odaya girdi. Ahmet Samimi vurdular. Yunus Nadi kıpkırmızı oldu. Koşuşan mütercimler, muharrirler odaya doldular. Sual mitralyözü başladı. Nerede? Nasıl? Kim vurdu? Muhabir cevap veriyordu. Bahçe kapıda, tam fırının önünde. Katil yakalanmadı. Yunus Nadi bana, haydi bakalım dedi. Bu işi sen başarabilirsin. Matbaadan çıktım. Süratli adımlarla vaka yerine geldim. O zamanlar Emniyet-i Umumiye Müdürü olan Miralay Galip Bey yeni gelmişti. Bir elektrik lambasının ziyasından istifade ederek yerde bir şey arıyordu. Ne arıyorsunuz beyefendi dedim. Beni görünce siz misiniz dedi. Efendim, bazen ufak bir emare, ufak bir iz zabıtayı katile kadar götürebilir. Mesela bir düğme veyahut başka bir şey. Pek tabii olarak aranılan emare, düğme veyahut başka bir şey bulunamadı. Sayfa 206. Galip Bey'e sordum. Nereye kaldırdınız? Gümrük Camii'nin avlusunda. Dipnot Yıldız. Denizcilerin sur kapıları kapandıktan sonra ibadetlerini yapabilmeleri gayesiyle Eminönü'nde yeni cami merdivenlerinin tam karşısına Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan ve altında dükkanlar bulunan bu mescit İstanbul'un kaybolan ibadethanelerindendir. M.M. Beraber cami avlusuna gittik. Ortaya bir teneşir konmuş, Samim çırılçıplak bu teneşire uzatılmıştı. Önüne bir çuval parçası örtülmüştü. Başında doktor olduğu anlaşılan orta yaşlı bir adam duruyordu. Samim'in yüzünde kan yoktu. Gözleri aralık, uyuyor gibiydi. Elimi vücuduna dokundurdum, daha soğumamıştı. Doktor, Emniyet-i Umumiye Müdürüne kurşunun seyrini göstermek için Samim'in başını kaldırdı. Elindeki teli maktulün ensesinin biraz üzerindeki bir delikten soktu ve burnunun sol tarafındaki bir delikten çıkardı. Galip Bey orada da bazı tetkikatta bulundu. Birlikte Eminönü merkezine gittik. Galip Bey o zamanlar pille işleyen ve yalnız resmi dairelerde bulunan telefonun başına geçti. Müdüriyetin en tecrübeli memurlarını çağırttı, tahkikat başladı. Fakat Katili ele geçirecek en ufak bir ipucu dahi yoktu. Dipnot 62. Bakınız Refik Cevat Ulunay, Sayılı Fırtınalar, İstanbul 1955. Refik Cevat'ın bu yazdıkları Fazıl Ahmet'in anlattıklarıyla birleştirilirse görülür ki iddiatçılar diğer cinayetlerde olduğu gibi bu kerrede pek ustaca hazırlanmışlar ve hedefe de kolaylıkla ulaşabilmişlerdir. İttihat ve Terakki başındaki komitacılarla hazırlanan ve iddiatçı fedailerden biri marifetiyle işlenen bu cinayetten Emniyet-i Umumiye Müdürü Miralay Galip'le Polis Müdürü Azmi'nin mutlaka haberi vardır ve yukarıdaki şehadetlerde görülen tahkikat sadece zevahiri kurtarmak için girişilmiş bir harekettir. Sayfa 207. Zira bu Miralay Galip Bey denilen adam hareket ordusunun İstanbul'a girişinde Yıldız Sarayı'nın muhafazasına memur olanlardandır. Hal kararını ve Selanik'e naklini Abdülhamit Han'a bildirmek üzere gelen heyetlerin huzura kabulünde bu adamda bulunmuş ve Mahlu Padişah'ın Selanik'e gönderileceği gece büyük gayreti görülmüş, sonra da bu hizmetine mukabil Emniyet-i Umumiye başına getirilmiştir. Polis Müdürü Azmi Bey ise 1908 meşrutiyetine kadar sarayın sadık bir bendesi iken meşrutiyeti müteakip Hürriyet Perverandan oluvermiş ve iddiatçılar zamanında uzun yıllar polis müdürlüğü ile muhtelif vilayetlerde valilik yapan bu adam Harbi Umumi sonunda yurt dışına kaçmıştır. İddiatçılar birbirini takip eden cinayetleri yakınlarını bu çeşit makamlara yerleştirdikten sonra kolaylıkla işlemişler ve sonra da bu cinayetleri o yakınları marifetiyle faili meçhul katil olayları arasına katıvermişlerdir. Sayfa 208 ve sonrası. Ahmet Samim'in Gümrük Camii avlusundaki cesedini muayene eden hükümet tabibi defne ruhsat verir ve bu rapordan sonra cenaze genç gazetecinin dayısı Asım Bey'e teslim edilir. Asım Bey Hilal Matbaasının sahibidir. Baba Ali de Nallı Mescid karşısında bulunan bu matbaanın avlusuna Ahmet Samim'in cesedini naklederler. Teçhiz ve tekfini burada yapılacak ve sonra götürülüp Sultan Mahmut Türbesi bahçesine defnedilecektir. O gecenin sabahında ne kadar İttihat ve Terakki muhalifi varsa cümlesi bu matbaaya toplanır. Toplanır ama hükümetin de aklı başına gelir. Köprü üstünde vurulan Serbesti gazetesi baş muharriri Hasan Fehmi'ye yapılan o, bütün İstanbul'unun katıldığı muhteşem cenaze merasimini hatırlayan alakalılar, şimdi Ahmet Samim'e yapılacak cenaze merasimini ve bu merasimin uyandıracağı heyecanı düşünerek cenazeyi ailesine teslim ettiklerine pişman olurlar. Ve başlarlar cenazeyi hemen bir oldu bitti ile defnedivermenin çarelerini aramaya. Şimdi dinleyelim yine o günkü olaylara şahit olan Refik Cevat Ulunay'ı. Sabahın erken saatinde Hilal Matbaasına gittim. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Asım Bey teessürden kendisine malik değildi. Kim ne derse ona hak veriyordu. O sırada Samim'in pek yakın dostu olan Şeyhülislamzade Muhtar Bey de (parantez aç) Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin oğlu (kapa) geldi. Allah rahmet etsin. Büyük vakalarda mizanseni pek sevdiği için ağalarından birini sabah sabah Beyoğlu'na koşturarak kenarı siyah matem mendilleri aldırmış, kendisi de siyahlara gark olmuştu. (Parantez aç) Dikkat buyurunuz. Şeyhülislamzade'nin bu hali o devirde münevver geçinenlerin halini tespit ve teşhir bakımından mühimdir. (Kapa) Muhtar Bey çifte mendille ağlıyordu. Ah Samim, vah Samim diye ağlamalar arasında Babı Ali merkez memuru geldi dediler. Siyah sakallı, redingotlu bir zat arkasında iki polisle merdivenleri çıkarak Asım Bey'in yanına geldi. Başınız sağ olsun beyefendi dedi. Kederinize hep iştirak ederiz. Memleket değerli bir şahsiyet kaybetti. Asım Bey ağlayarak teşekkür ederim diyebildi. Merkez memuru yalnız müsaadenizle bir ricada bulunacağım. Bu cinayet efkar umumiyede büyük bir heyecan husule getirmiştir. Zaman pek naziktir. Cenazeyi burada daha fazla bekletmek münasip olmaz. Zaten Sultan Mahmut Türbesi bahçesine defni için irade-i seniyye şeref sağdır olduğunu şimdi bendenize tebliğ ettiler. Hemen cenazeyi alalım, götürüp defnedelim. Asım Bey buna muvaffakat edecekti. Fakat oradakiler, nasıl olur efendim dediler. Samim gibi bir adamın cenazesinde hazır bulunmak isteyenler gelmeden alelace gömüvermek olur mu? Daha tabutun üstü bile konmadı. Bize biraz vakit verin, şehidi muhteremin son hizmetini de ifa edelim. Merkez memuru idareli bir adamdı. Peki efendim, yarım saat zarfında bu işi bitirelim dedi ve oradakilerin bakalım görürüz gibi muphem cevaplarını işitmemiş gibi yaparak oradan ayrıldı. Sayfa 209. Merkez memuru gittikten sonra kimse cenaze ile meşgul bile olmadı. Ahu vah devam ediyordu. Yarım saat çabuk geçti. Merkez memuru yine geldi. Asım Bey'e, beyefendi bilhassa rica ederim dedi. Merhumun defninin tesri acelesi için emir aldım. Asım Bey yalnız suflörle dersini söyleyen mektup çocuğuna dönmüştü. Ona ne fısıldarlarsa onu söylüyordu. Samimi öz evladı gibi sevdiği için, efendim dedi, ben dağ gibi evlat kaybetmiş bir adamım. Oğlumun şahsına, mevkiine, şerefine göre bir cenaze alayı ile defnedilmesini isterim. Etraftan Asım Bey'i destekliyorlardı. Bu ne bu? Adamın iki ayağını bir pabuca sokuyorlar. Böyle rezalet olur mu? Rıza Tevfik merkez memuruna, efendim bir ölüden bu kadar korkulmaz diyor. Muhtar Bey siyah boncuğunun arka cebinden yeni bir matem mendili daha çıkararak, ah Samim ölüne bile rahat yok diye bağırıyordu. Merkez memuru, efendiler, beyler, paşalar, istirham ederim. Beni müşkül mevkide bırakmayınız. Asım Bey, efendim cenaze bizim, istediğimiz zaman defnederiz. Merkez memuru, ben size yarım saat daha müsaade ediyorum. Bunu da büyük kederinize hürmet ettiğim için yapıyorum dedi ve kapıya çıktı. İçeridekiler birbirlerine soruyorlardı. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Vermeyeceğiz. Daha kimse gelmedi. Hafızlar, dervişler, dedeler gelsin. Öyle ya, tekbir ile, tehlil ile kaldıralım. Bütün bu hayu huyu içinde sesleri çıkmayan Refik Halit ile Kıbrıslı Şevket'ti. Onlar cinayet hadisesi münasebetiyle bomba gibi patlayacak makaleler hazırlıyorlardı. Fakat o yazıları neşredecek gazete bulunamıyordu. Zira bunları yazanların ve neşredenlerin örfi idare divan-ı harbini boylayacakları muhakkaktı. Hilal matbaasında bu gürültü devam ederken binanın etrafında yavaş yavaş resmi sivil polisler görünmeye başlamıştı. Bu tertibatı binanın orta katındaki cumbalı pencereden seyredenler yavaş yavaş işin sarpa sarmakta olduğunu anlıyorlardı. Sayfa 211. Ne olur ne olmaz ihtiyatla evvela İstanbul mebusu Kozmidi Efendi yavaşça kapıdan çıktı gitti. Arkadan Rıza Tevfik çıktı. Bu suretle birer ikişer çıkanlar oldu. Merkez memuru üçüncü defa olarak geldi. Yine Asım Bey'e, beyefendi dedi, kederinizin derecesini anlıyorum. Size cenazeyi derhal kaldırmanız için son defa müracaat ediyorum. Süflörler Asım Bey'e fısıldamaya başladılar. Bizim zabıta ile hiçbir münasebetimiz yok. Oğlum ölümlerin en feci ile öldürülmüş. Onun cenazesini kaldıracağız. Beyefendi, tekrar münakaşaya başlamayalım. Mateminize hürmet ediyorum. Fakat ben de emir kuluyum. Gayri kanuni verilen emirlere itaatle mükellef değilsiniz. Memlekette örfi idare var. Örfi idare bir cenazeye karışamaz. O halde ne yapacağız? Cenazeyi ne zaman istersek o zaman kaldıracağız. Son sözünüz bu mudur? Evet, budur. Merkez memuru, peki dedi, çıktı. O çıkar çıkmaz, kapıları kapatın, kol demiri vurun dediler. Matbaanın cümle kapısı kapandı. Arkasından kol demirleri vuruldu. Herkes matemi unutmuş, dayan Asım Bey diyorlardı. Çok geçmedi, merkez memuru 20-30 kişilik bir polis topluluğu ile geldi. Kapıların kapalı olduğunu görünce, Asım Bey, Asım Bey diye seslendi. Asım Bey cumbadan başını uzattı. Ne istiyorsunuz? Sizin yapmak istemediğiniz şeyi biz yapacağız. Cenazeyi defnedeceğiz. Kapıyı açın. Kapıyı açmam. Cenazeyi de vermem. Merkez memuru kısa bir emir verdi. Yüklenin, kapıyı açın. İçeriden kol demirleri dayanıyor, kapı çatırdıyordu. Haydi, haydi. Kapı omuz darbelerine mukavemet edemedi. İki kanat birden süelerinden çıktı. Büyük bir gürültü ile arkaya devrildi. Polisler hemen tabutun yanına gittiler, omuzladılar, matbaanın kapısından çıkardılar, süratli adımlarla Baba Ali Caddesi'ni çıkarak Sultan Mahmut Türbesi'ne doğru götürdüler. Asım Bey pencereden bağırıyordu. Ah! Üzerine bir örtü bile örtmediler. Dipnot 63. Bakınız Refi Cevat Ulunay. A.G.E.